Ayrım 23, sayfa 438. 166 Can Dündar. Deniz ve Yusuf beton zeminde prangalarını sürükleyerek son kez kucaklaştılar. Ayakta kızacık konuştular, öpüştüler, ayrıldılar. Sonra Hüseyin'le Deniz kucaklaşıp vedalaştı. Deniz ayağa kaldırdı. Cepleri boşaltıldı. Cebinden çıkan 11,5 lira babasına verilmek üzere emanete alındı. Parkasını sordu. Oda kapısının arkasında asılıydı. Çok şeyin tanığıydı o parka. Neşenin, öfkenin, eylemin, üniversitenin ve üniversitede kalmış bir sevgilinin, işgalin, Filistin'in, çatışmanın, aranmanın, yakalanmanın, yargılanmanın. Şimdi asılmanın tanığı olacaktı. Parkasının babasına teslim edilmesini istedi. Tamam dediler. Mahkemenin kararı yüzüne okundu. Bu kararı reddediyorum dedi. Doktorlar uzaktan bakıp infazı engel bir hastalığı yoktur, bilinci yerindedir dediler. Sonra masanın üzerindeki kağıt paket açıldı. Patiskadan ölüm gömleği çıkarıldı. Denize giydirildi, arkadan bağlı kolları uzun dar kolsuz gömleğin içinde kaldı. Ayağındaki prangayı zar zor çözdüler. Deniz avukatlarına döndü. Cezaevinden bizi yangından mal kaçırır gibi çıkarıp getirdiler. Postallarımın bığını bile bağlamama fırsat vermediler. Onları bağlasınlar. Asılınca ayağımdan düşmesin dedi. Bir görevli postalları bağladı. Deniz iki gardiyanın kolunda ayağa kalktı. Haftalardır provasını yaptığı gibi dimdik yürüdü avluya doğru. Sehpaya yaklaşınca avukatlarına Allah'ı ısmarladık dedi. Cezaevindeki bütün devrimcilere selam. Onları benim için tek tek öpün. 167. Mükerrem Erdoğan. Dar ağacı avlunun karşı duvarına yakın bir yerdeydi. Karanlıkçaydı avlunun o bölgesi. Aydınlatılmamıştı. Dışarının ışıklarıyla aydınlatılıyordu. Deniz gardiyanların yardımıyla masaya çıktı. Masa yemek masası yüksekliğindeydi. Hele kolları bağlı biri için tek başına yardımsız çıkmak kolay değildi. Deniz'in kolları beyaz ölüm gömleğinin içinde arkasından bağlıydı. Topuklarına kadar sarkan beyaz gömleğin eteği de daracıktı. Masaya çıkarıldıktan sonra tabureyi kendi çekti. Basıkça bir tabureydi. Tepeden sarkan ilmeğe boynunu kendi geçirmek istedi. İlmik sıkılmıştı, dardı. Kendiliğinden kafasından geçemezdi. Bir gardiyan çıkıp ilmeğin halkasını genişletti, başından geçirip indirdi Deniz'in boynuna. Ancak sarkan urgan nedense iki kattı. Altta ilmek de iki kattı. Çift ilmek vardı Deniz'in boğazında. Üçünün içinde sesi en gür olan Deniz'di. Duruşmalarda da öyleydi. İşte o anda Deniz son sözlerini söyledi. Yaşasın tam bağımsız Türkiye. Yaşasın Marksizmin, Leninizmin yüce ideolojisi. Yaşasın Türk ve Kürt halklarının devrimci bağımsızlık mücadelesi. Yaşasın işçiler, köylüler. Kahrolsun emperyalizm. İzmir derken izmi bütünleyemedi. Çünkü infaz savcısının çek çek diye bağırması üzerine cellat arkadan tabureye ayağıyla vuruverdi. Dört adım ötemdeydi. Bir infaz olayının tanığı gibi değildim. Devrimci bir eğilimi izliyor gibiydim. Tepkim olağandı. Çok dikkatliydim. Tabure masadan düştü yere. Deniz'in ayakları masaya değdi. Tabanlarıyla basamadı ama uçları değdi masaya. Anlaşılan Deniz'in uzun boylu oluşunu hesaplayamamışlardı. Bu durum görevlilerde bir şaşkınlık yaratmıştı. İnfaz savcısı masayı çekin altından diye bağırdı. Masayı çektiler. Saat tam 01:25'ti. Gitmişti Deniz. Yüz 68 Can Dündar. Yusuf ve Hüseyin Deniz'den sonra peş peşe ve aynı Deniz gibi başı dik sloganlarla gittiler dar ağacına. Saat 03:50 olduğunda infazlar tamamlanmıştı. Yaşananları ayrıntısıyla anlatan bir infaz zabıt varakası tanzim edildi. Mahkeme başkanı, Ankara savcısı ile yardımcısı, cezaevi müdürü, adli tabip, mahkemenin ve savcılığın zabıt katipleri imzaladı. Tabii imam ve iki cellattan. Sonra bu zabıt metni infazı izleyen iki avukata imzalatıldı. Ardından infaz edilenlere ait eşyalar hücrelerinden getirilip büyük bir naylon torbaya kondu. Tek tek incelenip listelendi. Tutanak tutuldu, imzalandı. Ailelere iletilmek üzere avukatlara teslim edildi. Torbada 31 kalem malzeme vardı. Yeni açılmış birinci sigarası, Faber ve Senatör marka 2 tükenmez kalem, askılı atlet, fanila ve yün başlık. Kahverengi ceket ve pantolon. Haki renk bir yün gömlek, füme terilen pantolon, kendi yeşil yakası beyaz fermuarlı kazak, kırmızı eşofman altı, eşofman üstü, kırmızı battaniye, yüz havlusu, çorap, mendil. Bir siyah çanta ve mektuplar. Bir küçük, bir büyük İngilizce lügat. Türkçe, Almanca sözlük. Şiir, edebiyat, siyaset kitapları. Dünya Şiir Antolojisi. Mehmet Fuat'ın Türk Edebiyatı seçkisi. Ahmet Arif'in Hasretinden Prangalar Eskitti Mi? Amerikan ekonomik ve sosyal düzenini anlatan Monopoly Kapital adlı bir İngilizce kitap. Emory yazılı İngilizce System Thinking kitabı. Breh imzalı iki İngilizce kitap. The Good Woman of Szechuan, Szechuan'ın iyi insanı. The Chalk Circle, Kafkas Tebeşir Dairesi. Brecht'in Uzayda İnsanı, İsyanı. Eleanor Wheeler'ın Lidicesi. Bir cep aynası, iki cep defteri. Sokağa çıkma yasağı bitmemişti. Ankara savcısı iki avukatı alıp Halit Çelenk'in Beşevler'deki evine bıraktı. Onlar acılarını yüreklerine gömüp infazın ayrıntılarını, denizlerin son sözlerini hafızalarından daktiloya dökmeye koyuldular. Notlar bittiğinde biri balkona, biri yatak odasına gitti, acılarıyla baş başa kaldılar. Bu arada cenazeler yeni mahalledeki Karşıyaka mezarlığına doğru yola çıkarıldı. Deniz'in Cebeci mezarlığındaki Taylan'ın yanına gömülme vasiyetinden henüz ailesinin haberi yoktu. Bir polis ekibi babaları haberdar etme işini üstlenmişti. Sabah 4:50'de İlkin Yusuf'un kız kardeşinin kapısını çaldılar. Yusuf'un babası Beşir Aslan oradaydı. Kapıdaki polis başını sağ olsun dedi. Zaten bunu bekliyorlardı. Hazırlanalım çıkalım dedi Beşir Aslan. Giyindi. Damadı ile birlikte çıktı evden. Yine polislerle birlikte Cemil, Bora ve Gezmiş'i almaya Konfor Palas'a gittiler. Gezmişler 41 numaralı odada hazır bekliyordu. Cemil Gezmiş gözyaşlarını silerek indi aşağıya. İki baba sarılıp ağlaştı. Serpiştiren bir Ankara yağmuru altında yeni mahalle mezarlığına doğru yola çıktılar. Gün ışımaya başlamıştı. Cemil Gezmiş. Mezarlık polis kaynıyordu. Mezarlık müdürünün odasına girdik. Ankara Emniyet Müdürü, MİT'ten siyah gözlüklü adamlar, birkaç sivil polis filan. Cenazeyi bana teslim edin, alıp İstanbul'a döneceğim, götüreceğim dedim. O zaman tutuştular. Yok olmaz dediler. Nasıl olmaz? İnfaz kanunu bana bu hakkı veriyor. İdam edildikten sonra cenaze ailesine teslim edilir diyor. Sen bana teslim etmeye mecbursun. Ben de istediğim yerde defnetmeye yetkiliyim. Nasıl olmazmış? Bu talebimi kabul etmediğinizi yazılı olarak bildirin bana dedim. Onu da veremiyorlar. Zaten acılıyız. Bora lafa girdi. Hem cenazemizi vermiyorsunuz hem götürmemize izin vermiyorsunuz. Ne demek bu? Biz bir araba tutar cenazemizi alır gideriz dedi. Sonunda biz dayatınca razı oldular. Bora'ya git oğlum bir minibüs tut getir alıp götürelim İstanbul'a dedim. O sırada Hüseyin'in babası Hıdır Bey de geldi. Biz 5 kişiyiz etrafta 500 polis. Yusuf'un babası Deniz'i götürüyorsunuz. Çocukları birbirinden ayırıyorsunuz dedi. Ben nereye götüreyim? Benim memleketim Çorum Sarayköy. Oraya ben nasıl götüreyim? Gel vazgeç. Meğer savcılıkta Deniz'in mektubu varmış. Bana orada vermiyorlar mektubu. Orada diyor ki, baba beni İstanbul'a götürmeye kalkma. Ankara'da defnet. Taylan'ın yanına. Yusuf'un babası öyle deyince, peki dedim. Mezarlıklar müdürüne, şimdi ben istediğim yeri alabilir miyim diye sordum. Tabii alabilirsiniz dedi. Kalktık, baktık. Kazılmış mezarlar var sırayla. Aralarında üçer tane boşluk bırakılmış üç mezar. Kızdım orada. Yahu bunlar öldükten sonra üçü bir araya gelip komite mi kuracaklar? Nedir bu korkunuz dedim. Efendim emir böyle. Allah belanızı versin. Baktık ki artık bunlarla uğraşılmayacak. Hele bir defnedelim ondan sonra düşünürüz dedik. Gasilhaneye gittim. Deniz yıkanırken üstüne bez çekmişlerdi. Yüzünü açtım, baktım. Hala sıcaktı. Üç baba hıçkıra hıçkıra ağlaya ağlaya çocuklarımızı taşıdık. Kimse yardım etmedi. İmam istedik. Reddediyor imam dediler. Ben kıldırırım o zaman dedim. Telaşla imamı getirdiler. Abdesti olan varsa geçsin arkamıza dedim. Kimse gelmedi. Beşimiz cenaze namazını kıldık. Üçünü aralarında üçer mezar koymak suretiyle ayrı ayrı defnettik. Çıktık, geldik. 170. Hamdi gezmiş. 5 Mayıs Cuma günü yine okula gitmişti annem. Sabahçıydı. Sıkı yönetim vardı, izin almak kolay değildi. Okulda müdürü, siz gidin hocam demişler, izin vermişler. Beşini altısına bağlayan gece evde baş başaydık. Oturduk. Radyonun başına bekledik sabaha kadar. Belki TRT vermez diye bir yandan Moskova Radyosu'nun Türkçe yayınını dinliyordum. Yok, haber yok. Uzanmıştık. Arada dalıyorduk. Sonradan söyledi annem. İnfazın yapıldığı saatlerde gece 02:00 civarında sıçrayarak uyanmış. Bir an içimden bir şeyler koptu diye anlattı. Sabah oldu. 07 ajansında ilk haber olarak verdi. Deniz gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan bu sabaha karşı idam edildiler diye bildirildi. Annem arka odadaydı. Anne bak, haberlerde bir şey diyor dedim. Duydu, feryadı kopardı. Yere attı kendini, bağırmaya başladı. Gitti oğlum, Deniz'im diye ağlıyordu. Korkunç bir üzüntüydü. Teselli etmeye çalıştım ama ben de ağlıyordum. Ağlaştık anavu. Sonra akrabalar yetişti. Acıyı paylaştı. O zamanlar cumartesileri yarım gün okul olurdu. Annem o haldeyken Nural yengem okula yolladı. O gün çalışamayacağını bildirdi. Akşam babamla Bora abim otobüste geldiler. Kalabalık dağılınca aile baş başa kaldık. Bir müddet konuşamadık. Sadece ağladık. Sonra gece sakinleşince anlattılar. Annem gördün mü çocuğumu diye sordu. Gördüm, sarıldım dedi babam. Nasıldı? Boynunda bir morarmışlık vardı. İp izi. Günlerce ağladı annem. Günlerce ağladı. 171 Can Dündar. Ertesi gün Karşıyaka mezarlığına gidenler Deniz, Hüseyin ve Yusuf'un gömülü olduğu mezarların üzerinde kır çiçekleri buldular. Çevredeki Gecekondu mahallesinden yurtsever bir öğretmen öğrencilerini toplayıp mezarı ziyarete gelmişti. İlk ziyaretçiler yoldan topladıkları kır çiçekleriyle gelmişti. Öğretmeni hemen sürdüler. Ancak o gün başlayan ziyaretçi akını yıllar içinde giderek büyüyecek, zamanla 6 Mayıslar mezarlığa sığmayan mitinglere dönüşecekti. Gezmiş ailesi Ankara'ya küsse de ilk yıldan itibaren bütün anma günlerinde mezarlık başında oldu. Ankara taşından yapılan mezarların tasarımı Mimarlar Odası'nın öncülüğünde yapıldı. Bu sade, mütevazi mezarların yapımına Cemil Gezmiş nezaret etti. Deniz'in annesi Mukaddes Hanım ise ne zaman Ankara'dan bahsedilse gözü kör olsun diye lanet okumasına rağmen sık sık oğlunun mezarını ziyarete geldi. Sağlığı bozulduğunda bir süre gidemedi. Son kez 2008 Temmuz'unda oğlu Hamdi Gezmiş'le gitti. Ayakları tutmuyordu. Hamdi Gezmiş arabayı mezarlığın yakınına kadar yaklaştırdı. Mukaddes Hanım arabanın içinde oturup oğlu için dua etti. Ağladı. Acısının en sıcak döneminde oğlunun mektuplarına kapandı. Büyük siyah torbadan çıkan paltosunu, parkasını, kazağını, çamaşırlarını koklayarak hasret giderdi. Aynasında yüzünü, sigarasında dudaklarını aradı. Kalemlerini sevdi, kitaplarını inceledi. Sayfalarda kalan parmak izlerini okşadı. Altını çizdiği satırlardan anlamlar çıkardı. Hasretinden prangalar eskittimin şiirlerinde. Nasıl ki yılları buldu, bir mısra dolu maceram. Dizelerinin altını çizmişti deniz. Kısa yaşam macerasını özetler gibi. Biz ki yarınıyız halkın, umudu yüz akıyız. Hıncı, namusu, şafakları, ta şafakları. Hey canım, kalbim, dinamit kuyusu. Dizelerinde belli ki kendini bulmuştu. Bu zindan, bu kırgın, bu can pazarı macera değil, yaşamak. Sade yaşamak, yosun solucan harcıdır. Dizelerindeki benzetmeyi 1 Ekim 1971 tarihli mektubunda babasına yazmıştı. İnfazdan sonra aileye teslim edilen evrak arasında bir de cep defteri vardı. İçine bir şey yazılmamış olan bu defterin kapak içindeki boş sayfaya kendi el yazısıyla bir şiir yazmıştı Deniz. Bazı mısraları, sözcükleri yazıp üzerine çizmişti. O dizeler ondan kalan son sözler oldu. Yenilmişsem elim kolum bağlı, boynumda yağlı ip, gelip dayanmışsam dar ağacına, dudaklarımda yarın, gözlerim yarınlarda, unutmak mı gerek seni? Kapılar kapalı, tutulmuşsa gece kapkara yollar, sıcacık bir sevgi sunmayacak mıyım insanlara? Bakmayacak mıyım yarınlara? Seslenmeyecek miyim insanlara? 172 Hamdi Gezmiş. Sonra ne oldu? Aile. Abimin idam edilmesi elbette bütün ailede bir psikolojik travma yarattı. Etkisi yıllarca çeşitli şekillerde devam etti. Televizyonda bir dar ağacı sahnesi görsek seyredemez kapatırdık. Bir müddet onların duygularını hissetmek için onlara dair yazılan kitapları okuduk. Hep mütevazi şartlarda yaşadık. Deniz abim bir süre sonra bizi aştı. Toplumun mülkiyetine geçti. 6 Mayıs'larda biz bile kalabalıktan mezarlığa yanaşamaz olduk. Ben kardeşim diye yol istediğimde hepimiz kardeşiyiz cevabını alıp gururlandığım çok olmuştur. Bora abimin ve benim ikişer çocuğumuz oldu. Çocuklarımıza Deniz ismi koymadık. Çocuklarımıza doğar doğmaz böyle bir sorumluluk yüklemek istemedik. Ama o on binlerce ailenin çocuğuna abimin ismini vermesine sevindik. Deniz abimin her doğan çocukta yeniden doğduğuna, onlarda yaşadığına inandık. Annem infazlardan sonra bir müddet izin ve rapor aldı. Ama emeklilik süresi dolana kadar öğretmenliğe devam etti. 1978 yılında da emekli oldu. Zaman zaman çıkar şu mektupları bir bakayım der, abimin attığı kartpostalları inceler, ah canım ne güzel yazmış diye iç çekerdi. 94 yaşında. Ecelle mücadele ediyor. Babam infaz gecesi bir top saçım beyazladı diyordu. Doğruydu. O süreçte çok çabaladı, çok yıprandı. İnfazlardan sonra milli eğitimdeki görevinden aldılar. Daha pasif görevlere verdiler. Babam da yediremedi bunu kendine ve 1973 yılında emekli oldu. Boşta kalmamak için halamı mimar oğlunun mobilya mağazasında idareci olarak çalışmaya başladı. Bu da çok uzun sürmedi. Daha sonra eski dernek yöneticiliğine döndü. Derneklerde faaliyet gösterdi. Ardından CHP'ye kaydoldu, orada siyaset yaptı. 1987 seçimlerinde Sosyal Demokrat Halkçı Parti'den İstanbul Milletvekili adayı oldu. Anavatan Partililer, Deniz Gezmiş'in babasına oy yok diye propaganda yaptı. Baba ne işin var mecliste? Gideceksin, bu adamlar sinirini bozacaklar diyordum. Ankara'ya gidip Demirel ve şürekasının yüzünü haykırmak istiyorum diyordu. Olmadı, kazanamadı. Belki de iyi oldu. Babam hassas bir insandı. Tansiyonu vardı. Siyasete dayanamazdı. Ama partideki çalışmalara ölene kadar devam etti. 2000 yılında 85 yaşında kanserden kaybettik. Bora abi. Bora abim de çok etkilendi idamdan. O zaman özel sektörde çalışıyordu. Bir dönem Öğretmenler Bankası'nda görev yaptı. Onun iş çevresi genelde anlayışlıydı. O da CHP'de siyasete girdi. Üsküdar ilçesinde aktif görevleri aldı. En son 2014'teki olağanüstü kurultayda aldığı oyla pek çok milletvekilini geride bıraktı. Ben, Deniz abim son mektubunda kitaplarımı küçük kardeşime bırakıyorum. Kendisine tembih et, onun bilim adamı olmasını istiyorum. Bilimle uğraşsın diyordu. Bu sözler aslında benim üzerimden gençliğe verilen bir mesajdı. Deniz abim günün şartları altında silahlı mücadele pratiğini benimsemesine rağmen hiçbir zaman bilimden umudunu kesmedi. Başlangıcından beri okumayı çok severdi. Edebi eserlerin yanı sıra teorik yayınları da takip ederdi. Dolayısıyla bilime vurgu yapması şaşırtıcı değildi. Bana bilim adamlığı yolunu telkin etmesi ise benim de kendisinin peşinden eylemlere karışacağımı düşündüğü içindi belki de. Oysa beni kendi kulvarında görmüyordu. Siyasal mücadele içinde zarar göreceğimi düşünüyordu. Her görüşmemizde söylediği gibi benim öncelikle okumamı istiyordu. Bilimle uğraşarak ülkeme ve insanlığa daha çok katkı sağlayabileceğime inanıyordu. Abim asıldığında 20 yaşıma gelmiştim. Elbette öfkeliydim. Başta intikam duygusuna kapılmış olmam da mümkün. Ama hem son mektubundaki hem daha önceki öğütlerini dikkate aldım, makul düşünmeye çalıştım. İnfazlardan bir yıl sonra İktisadi Ticari İlimler Akademisi İktisat Maliye Bölümünden iyi dereceyle mezun oldum. 1974'te abimin vasiyeti doğrultusunda İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde doktora eğitimine başladım. Sencer Divitçioğlu, İdris Küçük Ömer, Nuri Karacan, İzzettin Önder gibi dönemin değerli hocalarından ders aldım. 1977'de sınavları tamamlayıp tez aşamasına geldim. Ailemizin ekonomik durumu nedeniyle çalışmam, hayatı devam ettirmem gerekiyordu. Bir süre çeviriler yaptım, muhasebe işlerinde çalıştım. Bir başka üniversitede ilerici bir profesör beni asistan olarak alabileceğini söyledi. Ancak bir müddet sonra, kusura bakma, okul çok karışık, beni sürekli tehdit ediyorlar, senin sorumluluğunu alamam dedi. Bu arada çalışmak için başvurduğum özel ve kamu iş yerleri soyadımdan dolayı başvurularımı reddediyordu. 1977'de doktorayı tez aşamasında bırakmak zorunda kaldım. Aynı dönemde halamın hediye ettiği mütevazi parayla İngiltere'ye gittim. 6 ay orada kaldım. Bir yandan lisan öğrenip bir yandan bir süpermarkette kasiyer olarak çalıştım. Kısa zamanda Tesco markette yönetici pozisyona geldim. Ancak annemin "Çok özledim, gel" mektuplarının baskısıyla Türkiye'ye döndüm. Bir süre işsiz kaldım. Yine babamın verdiği harçlıkla yaşadım. 1978-1983 yılları arasında İETT'de müfettişlik yaptım. Ancak 12 Eylül 1980 darbesinden sonra cadı avı başladı. Gidişatı görüp ayrıldım. Özel sektörde bir işe girecektim. Deniz Gezmiş'in kardeşiymişsiniz dediler, almadılar işe. Üzülmedim, onur duydum. Mali müşavir olarak serbest çalıştım. Mahkemelerde bilirkişilik yaptım uzun süre. 1990'ların sonunda yeminli mali müşavirlik sınavlarına girdim, kazandım. Bizim mesleğin en yüksek mertebesidir bu. Tırnağımla kaza kaza bu noktaya geldim. Bu arada abimin mirasını yerine getirememek, bilim adamı olamamak içimde ukde kalmıştı. 2011'de üniversiteyi terk edenler af çıkınca İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesine başvurdum. 25 yaşında bıraktığım okula 59 yaşımda yeniden döndüm. 45 yıl önce abimin fotoğraf çektirdiği anıtın önünde onun anısına poz verdim. Enteresan bir tesadüfle oğlum Can bir sene önce aynı fakültenin İngilizce İktisat bölümüne başlamıştı. Baba oğul aynı bölüme kaydolmuş olduk. O mezun oldu. Ben şimdi yeterlilik sınavına hazırlanıyorum. Sonra doktora tezimi yazacağım. Abimin vasiyeti böylece gerçekleşmiş olacak.